Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 56. ayırım. Yazar Kur'an'ı bırakarak çağdaş dünyadan örnekler alır. Dünyada egemenliği altına aldığı insanlara kendi siyasasında pay veren bir devlet görülmüş müdür? Rus devletinin yönetimi altında milyonlarca Müslüman yaşıyor. Bu devlet bunları kendi egemenliğine katıyor mu? Meşruti bir devlet olan İngiltere, Hindistan'da 150 milyon insan üzerinde egemendir. İngiliz parlamentosunda bunların tek bir temsilcisi olduğu görülmüş müdür? Yazar, bir yüzyıl kadar önce Kuzey Amerika'da İngiliz parlamentosunda temsil edilmedikleri için bağımsızlık isyanı çıkartıldığını, İsyan hakkının aynı meşrutiyet rejiminin ideolojisini hazırlayan toplumsal sözleşme ve tabii haklar görüşüne dayandırıldığını ya da kendi zamanında İrlanda'nın bağımsızlık savaşı içinde olduğunu da kaydedebilirdi. Ama halkın bilmediği fakat bizim kolaylıkla anlayabileceğimiz nedenlerle bunları atlamıştır. Onun çıkarmak istediği sonuç şuydu. Bir devlete farz olan şey tebaasını adaletle yönetmek, güvenliğini sağlamaktır. Başka ırklardan olan kişilerin eline hükümet dizginlerini vermek değildir. Eşitlikten söz edenler, Müslümanların mutlu, zengin, Hristiyanların sefil ve fakir olduğunu iddia etmek istiyorlarsa, gerçeğin bunun tüm tersine olduğunu bütün dünya bilir. Görülüyor ki kanunu esasi girişimine karşı olarak halka seslenebilenlerin bir kısmı anayasalı rejimin hükümdarın egemenliği yerine halkın egemenliğini koymak demek olduğu açısından, öteki bir kısmı ise bir İslam devletinde devlete Müslüman olan ve olmayan kişilerin katılmasıyla din-devlet ayrımı yapılacağı açısından karşıydılar. İkisi de görüşlerini yeni Osmanlılardan ya da Mithat Paşa'dan daha keskin, daha belirgin olarak ortaya koyuyorlardı. Üçüncü bir karşı görüş, Tanzimatçı görüşüdür. Tanzimat zaten tebaanın haklarının özgürlüklerini, eşitliğini tanımıştı. Hükümdar bu tanımayı tebaanın kendisinde bulduğu varsayılan tabii haklardan ötürü değil, kendi iradesini kullanarak kendiliğinden vermişti. Bu da İslamlıkta uygundu. Çünkü İslamlıkta hükümdarın zamanın maslahatına göre tabasına isterse haklar bağışlama hakkı vardır. Farklı nedenlerle olmakla birlikte Sadrazam Lüstü Paşa ile Cevdet Paşa bu görüşteydiler. Bu görüşlerin hepsine karşılık Kanuni Esasi Komisyonu'nun çalıştığı sıralarda halka meşveretin meşruta rejiminin kanuni esasisinin anlamlarını öğrenmek amacıyla sorulu yanıtlı olarak yazdırılmış bir kitaptaki tanımlamaları kanuni esasi ideolojisinin nasıl toparlandığını göstermek için özetleyebiliriz. Kanuni esasi rejimi demek temel bir kanuna göre hükümetin yönetilmesi demektir. Osmanlı Devleti bir İslam devletiydi. Temeli ve kuralları şeriattı. Böyle oluşuyla o aslında bir kanuni esasi devletidir. Ancak şeriat kurallarının uygulanmaması yüzünden bir mutlakiyetçilik rejimine dönmüştür. Şimdi ümmet hükümeti ve hükümdarına meşrut, şartlı bir yönteme döndürmek isteğindedir. Bu ümmeti, hükümeti denetler duruma getirmekle, yani halkı temsil eden bir meclis kurulmasıyla olabilir. Bu meclisin görevleri a. Devletin gelir ve giderlerini denetlemek, b. Şeriat ve kanunların tüm uygulanışını sağlamak, c. ülkenin çıkarlarına aykırı kanunların değiştirmesini istemektir. Meclis kanun yapacak ya da onları yürütecek bir heyet değildir. Üyeleri halkın dava vekilleri gibidir. Meclisin ödevi kanunların uygunsuz biçimde uygulanmasına karşı halkın çıkarlarını savunmak, bunların davranışını denetlemektir. Aynı zamanda hükümetlerin istibdada karşı da hükümdarı aydınlatmaktır. Baş ödevi şu halde hükümete karşı halkı korumaktır. Şeriatın uygulama kanunları tasdik ve yürütme hakkı yine hükümdarın yetkisi içindedir. Bu meclise Müslüman olmayan üyelerin alınması da şeriata aykırı değildir. Çünkü bu meclise din sorunlarını tartışmak ve karar verme, bunlar üzerine kanun yapma ödevi verilmemektedir. Şeriatı korutmak ve yürütmek hükümdarın, Müslümanların halifesi sıfatı nedeniyle ödevidir. Fakat şeriat, hükümetlere karşı temsil edilme hakkının Müslüman olmayanlardan esirgenmesini emretmez. Kanun önünde Müslüman olan ve olmayan eşittir. Halkın haklarını savunan bir meclis Müslümanlar için daha gereklidir. Çünkü ülkenin Müslüman olmayan halklarının haklarını Avrupa devletleri korumakta olduğu halde Müslüman halkın haklarını kimse koruyamamaktadır. Ülkenin Hristiyan halkların haklarını koruma amacıyla yabancı devletlerin yüzlerce kez karıştıkları görüldüğü halde Müslümanların haklarını korumak için tek bir karışma olmamıştır. Kanuni esasi rejimini getirmek Avrupa ülkelerinin sistemlerini taklit etmek de değildir. Çünkü İslam şeriatı gerekli bütün ilkeleri bol ve geniş ölçüde sağlamıştır. Onları çağdaş ihtiyaçlara uygulamak yeterlidir. Kanuni esasinin yapılmasına karşı olan ulema ve hükümet adamları şeriatın uygulanmasıyla meşru olmayarak kazandıkları imtiyazları yitirecekleri için böyle davranmaktadırlar. Bu özetleme gösteriyor ki kanuni esasicilik akımının başlıca hedefi padişah ve halife değil, Avrupa devletlerinin oyuncağı haline gelen hükümetteki kişilerin tutansız, keyfi yönetimleri, halifeyi hükümleri altına alarak kendi çıkarları uğruna şeriat uygulatmamalarıdır. Kanuni Esasi Komisyonu'nun çalışmalarına bu görüşün eğemen oluşu, Abdülhamid'e geniş bir nefes aldırmış, hükümdarlık ve hilafet yetkilerinin kısıtlama yapılamayacağını ona göstermiştir. Asıl sorun, sıkışık koşullardan yararlanılarak Millet Meclisi'nin yasama yetkisini hiçe indirecek, hükümeti hükümdarın bir aracı durumuna sokacak bir kanun-ı esasinin hazırlanması için gereken tedbirlere başvurmak olacaktır. 4. Anayasalı mutlakiyet rejimi. Kanuni esası yapma işi ile görevlendirilen komisyon Mithat Paşa'nın başkanlığı altında çalışıyordu. Komisyonda kanuni esası ideolojisine aykırı olan ve hükümette yeri olan kişilere ulemadan biri de bulunmakla birlikte temel tasarıyı bir kanun haline getirmekle görevlendirilen alt komisyon üyeleri ve aralarında bulunan Namık Kemal, devletin bir organı olarak meclis bir kez kurulduktan sonra halkın egemenliğini ileri sürerek kanuni esasinin daha da temsil edici bir niteliğe getirilebileceğini savunuyorlardı. Pek muhtemel olarak bu inanç yüzündendir ki kanuni esasi davasının önderi olan Mithat Paşa, Abdülhamid'e karşı gitmekte fazla inatçılık göstermemiştir. Mithat Paşa için kapıya dayanan dış baskılar karşısında bir anda önce kanunu tamamlayıp ilan ettirmek ve toplanacak olan devletler arası konferansta Rus temsilcisi Ignatyev'in ki isteklerini boşa çıkarmak başta gelen bir amaçtı. Mithat Paşa'nın başlangıçta kanuni esasinin ilanından önce Mebuslar Meclisi'nin hemen kurulmasını düşündüğünü anlaşılıyor. Belki de bu düşünceyledir ki komisyon daha kanunu esasiyi bitirmeden mebusların seçimi ve meclisin iç çalışmaları için gerekli geçici kanunları ve tüzükleri de hazırlama işine koyuldu. Hiç olmazsa 3 ay için böyle bir meclis toplanmalıydı. Mithat Paşa komisyonun bu yoldaki tekliflerini bakanlar kuruluna kabul ettirdikten halde Abdülhamit kanunu esasinin seçimlerden önce tamamlanması gerektiği düşüncesinde direndi. Böylece hazırlanan kanun tasarısının seçimlerle gelecek belki bir çeşit kurucu meclis olacak bir meclise verilmesini önlemiş oldu. Alt komisyon üyeleri asıl amaçlarını açığa vuramayışları yüzünden kendilerini halk arasında destekleyecek güç olmadığında bildiklerinden padişahın bu isteğine uymak zorunda kaldılar. Kanuni esası komisyonuna getirilen ilk tasarının kimin tasarısı olduğu bugün bile bilinmiyor. Pek muhtemel olarak Mithat Paşa'nın kanuni esası konusunu tartışmak üzere toplanan şurada okumaya bile imkan bulamadığı tasarının esas olarak alınmasına karar verilmişti. Art komisyon bu tasarı üzerinde çalışmak, gerekli değişiklik yapmak üzere kurulmuştu. Namık Kemal'e göre alt komisyonun bitirdiği komisyonca da kabul edilen tasarı sadece ilk tasarının mükemmelleştirilmesinden ibaret değildi. Gerek komisyona getirilen ilk tasarının gerek alt komisyonun hazırladığı ve Abdülhamid'e sunulan tasarının ikisinin de ilan edildiği olan kanuni esasi metninin aynı olmadığını biliyoruz. Alt komisyon tasarısının Mithat Paşa tasarısına dayandığını iddia etmekle birlikte hangi Avrupa Anayasası'nın modeli olarak alındığı üzerinde farklı görüşler vardır. Alt komisyonun hazırladığı tasarının son metninin ilk 5 maddesi padişahın haklarını sayan ve tanımayan maddelerdi. Ondan sonraki bölümde Osmanlı vatandaşlarının genel hakları yazılıydı. Daha sonraki bir bölümde bakanların sorumluluklarını bildiriyor, sadrazamlık kaldırılarak yerine kabine başkanı olarak başbakanlık konuyordu. Başbakan padişah tarafından atanacak, kendisi ve bakanları padişaha ve meclise karşı sorumlu olacaktı. Daha sonraki maddeler Mebuslar Meclisi ile Ayan Meclisi'nden oluşan Umumi Meclis'in görevlerini ele alıyordu. Bu tasarının padişaha sunuluşu üzerine kanuni esasinin yapılışının belki en bulanımlı, hem o zaman hem daha sonra en tartışmalı ve demagojiye elverişli dönemi açıldı. Hala iyice aydınlığa çıkmayan bu tartışmalardan bildiğimiz bu kadarına bize gösterdiğine göre gövde gösterisine girişen güçler şunlardır. 1. En üst gücün padişahta toplanmasına çalışan saray. 2. Padişaha karşı üstün güç kazanılacağından korkulan Bab-ı Ali. 3. Gücü avamın yani Müslüman Hristiyan karışımı halkın eline verilmesinden korkulan 3 aylık meclis yanlıları. 4. Cumhuriyet kurmaya kadar gidilebileceğinden şüphe edilen federal bir sistem kurma yanlısı olduğu da bilinen Mithat Paşa. 5. Onun bu fikrine katılmayan ve halktan gönüllü olarak derlenmiş bir milis örgütü kurulmasına karışan Namık Kemal. Bakanlar kuruluna giden tasarıda padişah hukukuna ait olan maddelerin hepsi çıkarıldı. Padişahın egemenlik haklarının kanunda bildirilmesine gerek yoktu. Kanunun onu kapsamasına hacet yoktu. Sadrazamlık alıkonuldu. Kabine sistemi de reddedildi. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nin dini İslam dinidir maddesi katıldı. Ayrıca kanunun başına konan bir bildiriyle ona Tanzimat Charter'larında olduğu gibi hükümdarın rızasıyla hükümet tarafından yayımlanan bir kanun şekli verildi. Namık Kemal'in deyimiyle tasarı kuşa çevrilmişti. Bu inancı yüzünden Abdülhamid'e verdiği muhtıralarla padişahın hükümdarlık haklarının kanuna konmasının onun bu haklarının aleyhine olmadığını, tersine hilafet otoritesine dayanan bir meşveret sisteminde en üstün otorite hükümdar olacağı için bunun kanunda pekiştirilmesinin din, devlet, dış siyasa, savaş ve barış sorunları ve ayrılıkçılık akımlarına karşı alınacak tedbirler gibi açılardan bir zaruret olduğunu anlattı. Yıllarca sonra Abdülhamid'in teşvikiyle Ahmet Miktat Efendi bu mıhtıranın hangi vesilelerle ve neden verildiğini gizli tutarak bunları Namık Kemal'in meşrutiyet aleyhtarı olduğunu, asıl meşrutiyeti isteyenin Abdülhamid olduğunu göstermek için kullanılmıştır. Fakat Abdülhamid üzerinde kanuni esasinin komisyonda hazırlanan taslağının kabul edilmesinin geciktirilmesini zorlamakla daha çok Süleyman Paşa'nın baskısı rol oynamıştır. Süleyman Paşa saraya giderek Abdülhamid'i açıkça tehdit etti. Kanuni esası çıkarılmazsa sonucun kötü olacağını söyleyerek Abdülaziz'i düşürdüğü gibi onu da düşürebileceğini anlatmak istedi. Abdülhamid bu ordu komutanının tehdidini çok iyi kavradığına kuşku yoktur. Çünkü kardeşi ve meşru hükümdar sayılan 5. Murat hala sağdı ve birçoklarının inancına göre deli de değildi. Ayrıca Abdülhamid'in Mithat Paşa ile gizli anlaşmasından çıkan söylentilere göre padişahlığın kesin olup olmadığı bile o zamandan belli değildi. Bunlar komplo kurup bir darbe daha yapabilirlerdi. Murat'ın sağlığı ve bu söylentiler Abdülhamid'in başında Demokles'in kılıcı gibi sallanmaktaydı. Hem Namık Kemal'i hem Süleyman Paşa'yı bu eyleme iten endişe Ali Paşa zamanında ve şimdi Rüştü Paşa zamanında olduğu gibi bir hükümet istibdadının kurulması korkusuydu. Öyle gözüküyor ki kanuni esası ve mebuslar meclisinin kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra hükümet istibdada uygun gelecek bir saray istibdadı olabileceği akıllarına gelmiyordu. Gelseydi bir daha Namık Kemal anayasaya, toplanan meclise, belki bir milis örgütüne güveniyor, hatta pek muhtemel olarak o ve Mithat Paşa meclis kurulunca anayasada gerçekleştirilemeden kalan eksiklerin giderilebileceğini umuyorlardı. Süleyman Paşa da orduya güveniyordu. Bir gün o gücü Abdülhamid'in gayet usta yollarla kendine bağlayacağını, bunların topunu birden zamanı gelince yok edebileceğini akıllarına bile getirmiyorlardı. Rüştü Paşa'nın uyarmaları onları Abdülhamid'in ne denli bir politikacı olduğunu anlatamamıştı. Tasarı Rüştü ve öteki paşaların satırlarından kurtarılmışsa da devletin dininin İslamlık olduğu gibi eklemeler olduğu gibi kaldı. Bunun farkına varıldığı zaman da fazla ciddiye alınmadı. Ancak kişilerin dini olabilirdi, devletlerin dini olamazdı. Bu açıdan bu anlamsız madde kalabilirdi. Fakat asıl gözlerinden kaçan daha önemli bir değişme de kalmıştı. Paşalar, bakanların yetkilerini meclisin kontrolü altına alma düşüncesiyle konan 31, 32 ve 34. maddelerde padişahın tuttuğu, değiştirmediği bir bakana karşı meclisin hiçbir yetki kullanamayacağı biçimde değişiklikler yapmışlardı. Bununla tasarının biricik gerçek anayasal özelliği kaldırılmış oluyordu. Fakat bu önemli kıyımlar, bu arada padişahın saray müşaviri olan damadı Mahmut Paşa'nın tasarı metnine soktuğu ünlü 113 maddenin yarattığı ürküntü karşısında ikinci planda kaldı. Bu madde padişaha polisçe şüphe edilen bir kişinin yargılanmazsızın yurt dışına sürülmesine emir verme hakkını tanıyordu. Namık Kemal bu maddenin yalnız bütün kanunu esasiyeyi değil, tanzimat reformlarını bile yıkmaya yeterli olduğunu, özgürlüklerin tam güvence altına alınamayacağının beklenildiği bir zamanda tanzimatın sağladığı özgürlüklerin bile bu madde yüzünden tehlikeye girdiğini anlatmaya çalıştı. Abdülhamid'e bu gibi keyfi kararları kullanmanın her yerde devrimciliğe yol açtığını, bu madde kabul edilirse padişaha bir hafiye ordusuyla devrimciliğe dönüşecek bir sürgünler ordusu kazandırmaktan başka bir yararı olmayacağını anlattı. Abdülhamid bu açıklamaları memnunlukla dinledi. 56. ayrımın sonu. Sayfa 331. Devamı 57. ayrımda.